Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Gönül dolusu muhabbetlerle sizleri selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Alim Bir Eser programımızda efendim kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Nerede kaldık diyeceksiniz. Biliyorsunuz bize ilimde yol gösteren, irfanda yol gösteren öncülerimizi, efendim selef-i salihin diyebileceğimiz öncülerimizi burada sohbete vesile kılıyoruz ve onların eserleriyle yolumuza inşallah ışık tutmaya gayret ediyoruz. Böyle bir amaç, böyle bir gaye için yola düştük ve bu yolda devam ediyoruz. İnşallah Allah bize imkan, nefes verdiği sürece, sıhhat, afiyet verdiği sürece bunu devam ettireceğiz. Efendim son iki haftamızı Hazreti Ali'nin Nehcül Belaga eserine tahsis ettik. Nehcül Belaga, belagat yolu demekti. Minhac anlamındaydı oradaki Nehcül Belaga'daki nehç ifadesi. Ve belagatla, selasetle, efendim sözün ustalığıyla, sözün güzel söylenişiyle Hazreti Ali'nin bize söylemeye çalıştıklarını, aslında bir tür feryatlarını bendeniz size ne yapmaya çalışıyordum? İletmeye, sizlere nakletmeye gayret ediyordum. Efendim Hazreti Ali ile ilgili epey meseleyi gündeme getirdik. Hazreti Ali'nin doğru anlaşılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde biraz imali fikreyledik. Düşüncelerimizi yoğunlaştırdık. Özellikle birkaç Ali tasavvurunun olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi efsanevi Ali'dir demiştim. Mitolojik Ali, bu efsanevi Ali'nin ciddi anlamda Hazreti Ali'nin kendisinin hakikatinin, yani ilim şehrinin kapısı olan ilim ve irfanın, akıl ve kalbin kendisinde birleştiği, buluştuğu, iki denizin adeta birleşmesi gibi buluştuğu Hazreti Ali'nin hakikatinin önünde bir engel, bir perde, bir sis bulutu olduğunu söylemiştim. Hazreti Ali'yi sadece şahı velayet değil, aynı zamanda şahı dirayet olarak da algılamamıza yol açan bir eserle karşı karşıya izlemiştim. Bu eserin de Nehcül Belaga olduğunu ifade etmiştim. Nehcül Belaga'nın teknik yönlerinin tartışılabileceğini, senetlerinin, efendim bazı içindeki bulunan kısımların aidiyeti konusunda elbette teknik tartışmalar yapılabileceğini söylemiştim. İşte Şıkşıkiye hutbesi meselesinde olduğu gibi. Ama bunlar bir tarafa, bu eserin mehcur bırakılmış bir eser olduğunu, efendim amiyane tabirle ne İsa'ya ne Musa'ya yar olabildiğini, ne efendim Şia tarafından ya da kendisini Hazreti Ali'ye nispet eden bazı kardeşlerimiz, dostlar tarafından hakkıyla bilinemediğini, beri taraftan da bazı Sünni, ehli sünnet iddiasında bulunan insanların, toplulukların da maalesef bunu ihmal ettiğini söylemiştim. Yani ne ehli sünnete, ne Şia'ya, ne Alevi camiasına tam manasıyla mal olamamış, Şia'nın belki aşırı sahiplenici tutumundan dolayı da bir perdelenme söz konusu olduğunu söylemiştik. Bunlar zaman içinde oluşmuş bazı isimler, tasnifler, İhtilafı çağrıştıran bazı hususlar. Bunlardan ziyade biz demiştik ki işin özüne bakacağız. Kabukla, kıylü kal ile uğraşmayacağız dedik. Bu işin kıylü kali zaten çok fazla. Bunun tartışması, müzakeresi, bilmem münakaşası tarih içinde yapılmış. Biz eserin ruhuna, efendim içindeki o öze, lübbe talip olalım demiştik. Ya ulul elbab derken oradakinin lübbe talip olanlar, özü isteyenler anlamında da ele alınabileceğini ifade etmiştik. İnşallah ulul elbab'dan oluruz ve meselelerin kışrıyla, kabuğuyla uğraşmaktan, karnımızı ağrıtmaktan, çünkü aklın ve kalbin de midesi vardır. Bunları gereksiz, lüzumsuz dedikodularla meşgul etmekten beri kalırız diye söylemiştim. Şimdi madem ki ilim şehrinin kapısından bahsediyoruz, Hazreti Ali'nin ilme taalluk eden sözlerini, ifadelerini biraz anlamaya çalışmamız lazım. Bunun üzerine biraz yoğunlaşmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi Hazreti Ali diyor ki, akıllının kalbi sırrının sandığıdır. Bakın, akıllının bir kalbi olması lazım. Nuru akıl kalpten gelmesi lazım. Eğer insanın aklının aydınlığı nuru, ki aydınlıkla nur da aynı şey değil biliyorsunuz. Kur'an'da ziya ve nur kavramları birbirinden ayrı ele alınır. Akıllının kalbi sırrının sandığıdır diyor. Sırrını saklar. Demek ki akılla olaylara yaklaşan gerçek akıl diyebileceğimiz insanın kalbinde bunu gerçekleştirmesi, kalbiyle gerçekleştirmesi Hazreti Ali'ce çok önemli ve bu da bir sırları saklayan sandığa dönüşmelidir. Kalple beraber bu yapılırsa ilim faaliyeti aynı zamanda bir kısım esrarın açılmasına da vesiledir diye daha evvel de arz etmiştim. Hazreti Ali hatta diyordu ki, kuyulara sarkıtılan ipler gibi titrerdiniz diyor. Benim diyor kalp sandığımda bazı bilgiler var ki, sırlar var ki bunları sizlerle paylaşsam, bunları size söylesem diyor, kuyulara sarkıtılmış ipler gibi titrerdiniz diyor. Evet, devam edelim. Güler yüz, güzel huy dostluğun ağıdır. Tahammülse ayıpların kabridir. Bakın belagat dediğimiz şey bu işte. Yani Kur'an'a da beli bir şekilde muhatap olan, Kur'an'ın belagatını da o kendi belagatıyla birleştiren bir zatla karşı karşıya izlemiştik. Özellikle bu zamanda da Kur'an'ın bu belagat yönünün güzel söz söyleme tarafının, icaz ve icaz tarafının, yani hem muciz oluşunun hem de veciz oluşunun anlaşılması anlamında bu eser bize müthiş imkanlar sunuyor diye arz etmiş idim efendim. Şimdi güler yüz, güzel huy dostluğun ağıdır. Şimdi bir insanda güler yüz niçin vardır? Tebessüm niçin vardır? Tebessüm dediğimiz şey, güzel huy dediğimiz şey, doğrudan doğruya hayata bakış açısı, hayatı, olayları algılama ve güzel ahlakla ilgili bir şeydir. Hüsnü hulk dedikleri şey. Güler yüz, olayları algılama biçiminizle doğrudan alakalıdır. Dışarıya çıktınız, hava puslu, bulanık, yağmurlu. Aman Allah'ım, nereden çıktı? Şimdi olacak şey miydi? Şöyle güneş açsaydı, böyle yağmur yağmasaydı, ortalık çamur olmasaydı, yok soğuk olmasaydı, soğuk olduğunda sıcak olsaydı, sıcak olduğunda soğuk olsaydı, işte yemek şöyle olsaydı, arkadaşım böyle gelseydi, hep seydi saydı dediğimizde, ondan sonra bu ne yapıyor? Var olana razı olmamayı doğuruyor. Yaradılana razı olmama. Yaratılış bütün çıplaklığıyla, bütün netliğiyle karşımıza gelirken olana rıza dediğimiz şeyle o güler yüz arasında bağlantı vardır. O rızayı, razı oluşu keşfetmişse bir insan ne yapar? Her şeye karşı tebessümle yaklaşabilir. Yani ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim mertebesine ulaşabilir diye düşünüyorum. Güzel huy da ahlakımızı güzelleştirmeyle ilgilidir. Çünkü bir insanın ahlakı nefsinin terbiyesiyle beraber, mutlak surette bununla bağlantılı, nefsinin terbiyesiyle beraber ahlakı güzelleşirse bu onda bazı huyların sonradan inşa olmasına, sonradan şekillenmesine mutlaka vesile olacaktır. Biliyorsunuz huyu genel anlamda kullanıyoruz ama bunu mizaç ve karakter diye izah ediyorlar aslında. Karakter bizim sonradan oluşan huylarımızdır. Yani toplum tarafından, ana babamız tarafından öğrendiklerimiz, izlediklerimiz, gördüklerimiz, örf, gelenek, görenek, bütün bunlar ne yapıyor? Sonradan huylarımızı bizim oluşturuyor. Evet, güler yüz, güzel huy, dostluk ağıdır. Yani hüsnü muamele varsa, güzel davranışlar varsa, müspet hareket varsa bu dostlukları ve ülfeti pekiştirir. Öbür türlü yabancılaşmayı ve husumeti ortaya çıkarır. Ki Hazreti Ali de eserinde söylüyor, insan bilmediğinin, aşina olmadığının, ülfet kuramadığının düşmanıdır diyor. Evet, tahammülse ayıpların kabridir. Yani tahammül ayıpları gömer. Ayıbı örter, ayıbı saklar. Efendim ve bununla insan tahammülle bazı yükleri yüklenmekle aynı zamanda kendi omuzlarını geliştirir. Bakın hiçbir yükü yüklenmeyen insanın omuzları, mukavemeti, gücü, kuvveti gelişmez. Dolayısıyla tahammül dediğimiz şey üzerimize aldığımız sorumluluklarla alakalıdır. İnsanın insan olmasındaki en önemli noktalardan birinin ise işte bu sorumluluklar, zorluklar karşısında, efendim sıkıntılar karşısında tahammül, o tahammül potansiyelinin açığa çıkarılması insanın birçok ayıbını, kusurunu örter. Mesela tahammül meleken gelişirse çabuk kızmazsın, çabuk öfkelenmezsin, sinir krizi geçirmezsin, insanlara anlık fevri çıkışlar yapmazsın, anlık kararlar vermezsin, ön yargıyı frenlersin gibi ilahir. Dolayısıyla tahammül insanda karakter, şahsiyet anlamındaki birçok ayıbın da kabridir diyor ki bana göre çok üzerinde düşünülmesi gereken bir söz. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz İmam Hasan'a aleyhisselam buyurdular ki, efendim İmam Hasan da biliyorsunuz Hazreti Hasan ve Hüseyin ikisinin de talihi farklı olmuştur. Allah onlara maddi iktidar vermemiştir. Ama maddi iktidarın, maddi gücün verilmeyişi, manevi iktidarın onlarda temsil edilmediği, Ehl-i Beyt çizgisinde özellikle ilmi, irfanı, ahlakı, Kur'an'a mensubiyeti korumak anlamında bir manevi iktidarın onlarda teşahhus etmediği anlamına gelmiyor. Yani Allah diyor ki ben sizi maddi iktidardan uzaklaştırdım. Çünkü sizi manevi iktidarın nurdan heykelleri gibi, efendim elmastan sütunları gibi onları temsil etmekle mükellef kıldım. Manevi iktidara sizi mükellef kıldım demeye getiriyor aslında bir yönüyle. Bakın İmam Hasan'a Hazreti Ali Efendimiz oğluna ne diyor? Bir defa hitabı çok güzel. Ya Büneyye. Tıpkı Hazreti Lokman'ın Kur'an'da oğluna hitabı gibi. Ey oğulcuğum, benden dört şeyi öğren, benden dört şeyi belle. İşlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut. Yaptığın zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut diyor. Birincisi diyor Hazreti Ali Efendimiz, zenginliğin en üstünü akıldır. Demek ki bakın bunu biz kendi çocuklarımıza da aslında yönelik düşünebiliriz. Kendi çocuklarımıza bugün verdiğimiz öğütleri, vurguladığımız öncelikleri bir daha gözden geçirmemiz lazım. Önceliklerimiz ne? Hazreti Ali'nin önceliğine. Hazreti Ali'nin önceliği diyor ki en büyük zenginlik akıldır. Evladım para kazan, pul kazan, işte meslek edin, sanat edin, şunu yap, bunu yap, ev al, arsa al, araba al, bir daha al, daha da al, fazla al. Bakın bu yöndeki vurgulamalarımızla Hazreti Ali'nin zenginliği nasıl algıladığına bir bakın. Akıl. Ama bu akıl hangi akıl? O işte hikmete ram olmuş, vahye ram olmuş, kalbin içinde bir bünye olarak çalışan, bir fonksiyon icra eden akıldan bahsediyoruz. Ki akıllı olmayanın dini yoktur derler. Akıl bu anlamda müthiş bir bağlayıcı, irtibatlandırıcı unsurdur diye daha evvel söylemiştim. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü hamakattir. Peki hamakat nedir? Kendini bilmemek, Rabbini bilmemek, alemin hakikatinden efendim bihaber olmaktır. Ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Kibir. Kendini beğenmek. Ben şuyum, ben buyum. Efendim ben aslanım, ben kaplanım, şu yeteneğim var, bu özelliğim var, işte şöyle başardım, şunu yaptım. Bunları kendinden bilmektir. Efendim burada en önemli unsurlardan bir tanesi de madem ilim zaviyesinden konuşuyoruz, ilmin egosuna dikkat etmemiz lazımdır. Ben çoğu ilimle uğraşan, bilgiyle uğraşan insan gördüm ki enaniyeti ilmiye dediğimiz şey onun felaketi olmuş. Yani ilim öğrendikçe boynuna takılan zincirler, halkalar gibi, demirden halkalar gibi boynu yukarıya kalkmış, kafası yukarıya kalkmış ve bu onda bir ego bilincine yol açmış. Egonun menfi gelişmesine yol açmış ve bundan dolayı hakka, hakikate bile gerektiğine muhalefet edebiliyor. Kendi bildiğinin yegane mutlak gerçek olduğuna tapınır hale gelen ilim adamlarıyla, ilim insanlarıyla karşılaştım maalesef. Ve ilim konusunda ego geliştirmenin diğer birçok alandaki egodan çok daha tehlikeli olduğuna inanıyorum. Neden? Şöyle bir benzetme var, çok severim. Yoğurt ya da süt bozulduğunda peynir olur. Ama tereyağı bozulduğunda o kadar işlemden geçtiği için, rafine olduğu için ne yapar? Zehir olur. Tereyağın bozulmasıyla sütün bozulması aynı değildir. Yani daha çok işlemden geçmiş, daha çok şey görmüş, daha çok şeye muhatap olmuş bir yapı ile bunları görmemiş ham bir yapının bozulması birbiriyle aynı değildir. Enaniyeti ilmiye. Bu zamandaki hocaların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Akademisyen büyüklerimizin, ilimle, irfanla, halkın irşadıyla vesaire uğraşan insanların kendi bildiklerini kendilerine bir kafes, bir kapan haline getirmeleri, bunu kendilerinden bilmeleri ve ilminin, bilgisinin etrafında adeta kendini tavaf eden bir ego geliştirmeleri büyük bir felakettir. Bunların birçok örnekleriyle karşılaşabiliriz. Allah bundan bizi inşallah uzak kılsın diyoruz. İlme bir hakikat talibi olarak bütün tevazuumuzla, bütün mahviyetimizle talip olmamız lazım diye düşünüyorum. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Kendindeki meziyetleri kendinden bilmektir. Soyun sopun en yücesi olan güzel huydur. Demek ki biz ırka, soya, sopa, kabileye, filanca aileye mensubiyete bakmayacağız. Güzel huya bakacağız. Bu kabilecilik zihniyeti cahiliyenin en önemli zihinsel sapmalarından biriydi. Bunun da çok değişik örneklerini biz bugün görebiliriz. Falanca mahalleden, filanca semtten, falancalardan, falanca eşraftan, filanca aileden. Nereden geliyor bu? Yani bu onu nasıl ayrıcalıklı kılabiliyor ki? En büyük soy sop özelliğinin güzel huy olduğunu söyleyen bir hakikat temsilcisiyle karşı karşıyayken onlar filancalı ailelerden oldukları için bir anda seçkinler zümresine iltihak ediyorlar. Ve biz de onlar karşısında paryalar oluyoruz. Onlara karşı ayrıcalıklı, özel davranmak durumunda kendimizi otomatik olarak hissediyoruz. Nereden çıkarıyoruz? Bunun vahiy ile, sünnet-i seniye ile temellendirilmesi, ilimle, irfanla temellendirilmesi nereden? İşte örfün bu konuda yanlış anlaşılması, gizli milliyetçiliklerin, gizli ulusalcılıkların kafamızda dolaşması. Bunun tonları kırmızı olur, yeşil olur. Yeşil ulusalcılıklar, yeşil milliyetçilikler olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Şeytan bize sureti haktan yaklaşabilir. Evet, en büyük soy sop, bunların en yücesi güzel ahlaktır, güzel huydur. Kim de olursa olsun. Rengine, ırkına, mahallesine, semtine, ailesine, şuna buna bakmadan. Evet, ırkına asla bakmadan. Ey oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakın. Sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle eş dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğun zaman yardımına koşmaz oturur. Cimri. Çünkü cimri Allah'ın vericiliği karşısında, rezakiyeti karşısında şüphede olan insandır. O yüzden cimri. Şimdi verdi ama diyor, bir daha verir mi vermez mi diye gizli, duygularının en arka planında Allah'a karşı bir güvensizlik besliyor. Güvensizlik imanın zafiyetiyle ilgilidir. Her şeyin affedilip de cimriliğin affedilmemesinin en büyük sebeplerinden biri budur. Cimrilik imana taalluk eden bir meseledir. Cimrilik imanla alakalıdır. Allah'ın rezakiyetine, rahmaniyetine itimadınızda sıkıntı var. Evet, o yüzden namaz kılarlar, zekatı verirler. Bakın ayetlere bakın, hep ard arda gelir. Değil mi? Namazı ikame ederler. Kılma da değil, ikame. Ondan sonra zekatı da verirler. İta ederler. İta etmekte ne vardır? Kendinden bilmemek. karşılıksız vermek esprisi vardır. Atiye, evet, vermek değil sadece, zekatı ita ederler, namazı ikame ederler. O kavramların rastgele olmadığını, aralarında çok derin anlam nüansları olduğunu herhalde takdir edersiniz. Kötülük edenle eş dost olmaktan sakın, o pek az şeye seni satar gider. Yalancıyla eş dost olmaktan sakın, çünkü o seraba benzer. Uzağı yakın gösterir, yakını uzak gösterir sana. Ya yalancı seraba benzer diyor. Ne güzel edebi bir tasvir bu. Gözümüzde canlandırıyor. Uzağı yakın, yakını uzak gösterir diye ifade ediyor. Efendim biraz daha devam edelim. Ezan-ı Muhammediye kadar yürüyeceğiz. Arkadaşlarımdan da aldığım efendim işaretle öyle devam ediyorum. Akıllının dili gönlünün ötesindedir. Akıllının dili kalbinin arkasındadır. Aslında öyle tercüme etmek lazım. Akıllının dili kalbinin arkasındadır. Ahmağın kalbi dilinin ötesindedir. Yani dilinin önündedir. Ahmağın dili kalbinin önündedir. Öyle diyelim. Yani şu demek aslında, biraz karışık oldu. Akıllı insan konuşurken, bazı şeyleri söylerken kalbinin önüne dilini koymaz. Yani kalbine vurmadan, kalbinde test etmeden, kalbiyle tartmadan, kalbinde mihenge vurmadan, öyle diyelim, bazı şeyleri söylemez. Ama ahmak insan ağzına geleni söyler, aklına geleni söyler. Aklına geleni söylemek sana delilik olarak yeter derler. Niye? Aklın ve kalbin mikyaslarına, mizanlarına onu vurmuyorsun. O terazide tartmıyorsun. Bir tart bakalım. Kalp ne diyor? Kalp vicdan mahalli olarak bunu tasdik ediyor mu? Buna onay veriyor mu? Vize veriyor mu? Efendim. Dolayısıyla ahmak insan kalbine ve aklına danışmadan, onun onayını almadan konuşan insandır. Ama akıllı kişi, gerçekten akıllı kişi, hikmet ehli insan, konuşacağı zaman bunu aklın ve kalbin süzgeçlerinden geçirip, oralarda damıtıp, öylece söyleyen insandır, diyor. Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk, edep gibi miras, çocuklarımıza miras mı bırakmak istiyoruz? Efendim orada arsa, burada bağ, burada tarla, burada ev, burada bilmem işte villa, yazlık değil, edep. İlla edep, illa edep. Edep bırakmamız lazım. Bakın buralardan hep çocuk eğitiminin, terbiyesinin prensiplerini de aynı zamanda çıkarabiliyoruz. Ve istişare gibi dayanak olmaz. İstişare etmek gibi insanın kendini sağlam bir noktaya yaslaması söz konusu olamaz. En büyük dayanağımız istişaredir. Evet, danışmaktır. Kafandaki bir şeyi, karar verdiğin bir şeyi karşı tarafa onaylatmak için danışmaya istişare denmez. Sen zaten kafanda bir şeyi bitirmişsin, kararını vermişsin. Hadi bakalım, diğeri de noter gibi kullanmak istiyorsun karşı tarafı. Tasdik makamı gibi kullanmak istiyorsun. Efendim bunun adı istişare değil. İstişareyi böyle anlayanlar var. Hayır. İstişare şu. Böyle böyle bir durum var. Bu konuda ne yapabiliriz? Senin düşüncen ne? Benim aklımdan geçenler bunlar. Efendim seçenekler bunlar. Acaba hangisi daha hakka, hakikate, insaniyete, merhamete, muhabbete uygun olur diye sual etmektir. Ve karşı taraftan gelen önerilere açık olmaktır. Velev ki bizim hissiyatımıza, arzumuza ve kararımıza denk düşmese dahi. Efendim senin kafandakine denk düşmedi. Açık olman lazım. Kafandaki doğruya tekabül etmedi. Açık olman lazım. Ben doğrumu başka bir doğruyla, daha üst bir doğruyla karşılaşana kadar muhafaza ederim. Doğru bildiğim bir şey var ya, ama onun üstünde daha üst bir doğru gördüm. Onun daha doğru halini gördüm. O zaman ona hemen teslim olmam, hemen inkiyat etmem lazım. Ehli hakikat insanın bence alameti farikalarından biri de budur diye düşünüyorum. Ehli hakikat insan bildiği, mesela bu bilgisayarlardaki programların versiyonları gibidir. Şimdi doğrunun da değişik versiyonlarıyla karşılaşabilirsin. Daha üst sürümüyle karşılaşabilirsin. Daha geniş çapta bir yansımasıyla, tecellisiyle karşılaşabilirsin. Buna hemen rağm olman lazım. Hemen eski doğrunu yeni doğruyla güncellemen ve değiştirmen lazım. Evet. Yoksa taassup ortaya çıkar. Yoksa tarafgirlik ortaya çıkar. Efendim, İslam dünyasının en büyük hastalıklarından biri işte o taassup ve tarafgirlik hastalığıdır. Bu maraz ortaya çıkar. Bu maraz da kalplerdeki maraza yol açar ve ziyadeleşir. Evet. Akıl gibi zenginlik olmaz, cehalet gibi yoksulluk sefalet olmaz, edep gibi miras olmaz ve istişare etmek gibi dayanak olmaz. Cahil kişiyi bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün ya pek geri kalmış görürsün. Bakın bu çok önemli. Cahil cesur olur meselesi var ya. Cahil cesurluğuyla atılganlık yapabilir. Bu atılganlığından dolayı ya çok ileri gider ya çok geri kalabilir. Onun çok ileri gitmiş olması, bazen ifrata sürüklenmiş olması bizim için efendim bir erdem gibi algılanmamalıdır. Ki böyle algılayan geniş kitlelerde böyle bir algıya sahip olan insan çoktur. Mesela bazıları diyelim iş dünyasında, sanat dünyasında, başka şeylerde cahilliğiyle, olur olmaz patavatsızlığıyla, dengesizliğiyle, efendim ölçü mizan tanımayışıyla, yol yordam, edep erkan bilmeyişiyle ne yapar? Pervasızca gider. Bu pervasızlıktan dolayı diğerlerinin teenniyle, yerli yerinde hareket etmesi münasebetiyle daha ileri gider. Bu erdem zannedilir. Sanatta deliliğinden dolayı aşırı özgüvenli gözükür mesela. Bir bakarsanız ki televizyonlarda fazla gözükür. Orada burada çok fazla ön plana çıkar. Ona imrenme sebebi olur. İnsanlar imrenirler. Yahu bu tamamen ondan sonra dengesiz olduğu için, aklı, duyguları pervasız, dengesiz olduğu için cehaletinin verdiği ham cesaretle böyle bir efendim atılganlık gösteriyor. Ama bu makbul olan bir şey değil ki. Yani deliliğini özgüven diye pazarlıyor. Bu hikmete efendim uygun düşen bir şey değil ki. Dolayısıyla Müslüman insan cesur olur, gözüpek olur ama cahilin gözüpekliği gibi değildir ve öyle olmamalıdır. Bizim gözüpekliğimiz itimadımızdan kaynaklanmalıdır. Özgüvenin karşılığı itimadı nefs demektir. İtimadı nefs, özgüven aslında Müslüman'da, insanda özün inkişaf etmesiyle, özün serpilip gelişmesiyle alakalıdır. Bir insanın ruhu, aklı, kalbi, melekeleri, duyguları ne kadar açılır ve gelişirse işte o kadar o ona ne yapar? Bir cesaret verir. Eski alimlerimizin, ariflerimizin cesaretlerini lütfen hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe efendilerimizin, tabiinin cesaretlerini hatırlayalım. Yani yalın kılıç birçok şeyin üzerine gitmelerini hatırlayalım. Bunlar nedir? Ölümden korkmamaları, hayatın hakikatini bilmeleri ve en önemlisi imanla Allah'a yaslanmaları. Bu ona bir güç veriyor. Ama öbürü cesur, deli. Yani cahil. O anlamda söylüyorum. Müfrit, dengesiz. Ve bu onu ileriye gitmiş gibi gösteriyor. Bizim nezdimizde de tabii maddi göstergeler ön plana çıktığı için onu bir erdem gibi algılayıp çoluğumuza çocuğumuza da bunları örnek gibi gösterebiliyoruz. Efendim. Buraya dikkat etmek lazım diye düşünürüm. Cahil insanı bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün ya pek geri kalmış görürsün. Fikirde de olabilir. Kafasına bir şeyi sarmıştır. Onu o kadar cesaretle, o kadar özgüvenle söylüyordur ki biz ondan etkileniriz mesela. Bilmiyorsak, kıyas edeceğimiz süzgeçlerimiz, ölçütlerimiz de olmayınca ne yaparız? Bunu hakikat telakki ederiz. Evet. Akıl kemale erdi mi, söz, kelam azalır. Evet, bendeniz de efendim 20 senedir söylerim. Asıl olan aslında sükuttur. Sükuttur ama herkesin sükuta meylettiği bir zamanda bazılarının konuşması da, sözü de ameldir. Salih amel cümlesindendir. O yüzden belki konuşmak gerekiyor. Ama aklın en önemli kemalinin göstergelerinden biri, lüzumsuz sözlerin azlığıdır. Hiç konuşmamak değil. Budist dervişleri gibi ondan sonra böyle suspus olmak değildir efendim. Müslüman insan konuşur, kelam eder ama yerinde konuşur. Sözü süzerek söyler, makamında söyler, yeterince, miktarınca söyler, söylenir. Bu ne demek? Malayaniyattan, fuzuliyattan arındırılması demektir. Akıl tamamlandığı zaman, kemale erdiği zaman fuzuli söz, lüzumsuzluklar atılır. İşler şüpheli göründü mü, sonunu görerek önü hakkında hüküm vermek gerekir. Şimdi baktın şüpheli bir şey var. Tam manasıyla netleştiremiyorsun. Orada ne yapmak lazım? Akıbete bakmak lazım. Yani bu işin sonu ne olur? Canım akıbetini düşünen, sonunu düşünen kahraman olamaz filan gibi böyle saçma laflar dolaşıyor ortalıkta. Bazı dizi replikleri bunlar. Akıbetini düşünen, hayır. Müslüman insan akıbetini düşünür. Müslüman insan, akıllı insan, hikmetli insan bir şeyin mutlaka akıbetine göre karar verir. Onu görür. Zaten feraset, basiret dediğimiz şey o şu akıbeti kestirebilme melekesidir. Yoksa ben deli dumrul, gözüm kara, her şeye atlıyorum. Her şeye efendim bodozlama, koç kafası gibi saldırıyorum. Kapılara vururlardı ya eskiden kale kapılarını açmak için. Hayır efendim. Bu makbul bir şey değil. Bu her yerde makbul değil. Ha olacağı yerler vardır. Savaşta, çok özel bazı durumlarda ayrı mesele. Yani orada akıncı ruhuna ihtiyaç duyulan noktalar vardır. Orada gözünü budaktan esirgemezsin. Ayrı mesele. Ama her yerde pervasızlık, dengesizlik, olur olmaz atılganlık, saldırganlık, hiçbir şeyin önünü sonunu düşünmeme, akıbetine bakmama, doğaçlama yaşama, bunların makbul olduğu kanaatinde değilim. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, İşler şüpheli göründüğü vakit sonunu, akıbetini görerek onun öncesi hakkında hüküm vermek gerek. Akıbete bakacaksın. Bu nereye gider? Bu davranış nereye gider? Bu tercih nereye gider? Şunu yaptığımda nereye varır diye bakmamız lazım geldiğini bize ders veriyor. İlmin kapısı, o adaletin ölçüsü, mahza adaletin timsali olan velayetin ve dirayetin kendisinde birleştiği Efendim Hazreti Ali Efendimiz. Nerede olursa olsun hikmeti almaya bak. Hikmet ne demekti aziz dostlar? Muktezayı hale mutabık davranmak. Halin gerektirdikleri neyse ona uygun davranışlar, haller, durumlar geliştirmek hikmettir. Çünkü hikmet münafığın gönlünde, oradan çıkıp ona sahip olan müminin gönlüne girerek karar edinceye kadar sakin olmaz. Ha, bakın hikmet dediğimiz şey bazen münafığın çarşısında, tezgahında da gözükebilir. Onun gönlünde, kalbinde gözükebilir. Oradan çıkıp ona sahip olan müminin gönlüne girecek kadar, girene kadar da sakin olamıyor. Hikmet öyle bir şey ki başkasının cebinde, ait olmaması gereken yerde bile olsa asıl yerini bulana kadar ne yapamaz? Asla sükunet bulamaz diyor. Yani hikmet öyle bir şeydir. Başkasının, naehil olanların, güzel temsil etmeyenlerin, nifaka bulaşmışların cebinde, kesesinde ve dediğim gibi tablasında, rahlesinde gözükebilir. Ama o müminin kalbini bulana kadar da efendim tedirginliğini, o hareketliliğini korur, sakin olmaz diyor. Hikmetin böyle bir kimyasının, böyle bir hususiyetinin olduğunu söylüyor. Efendim son olarak bugünkü Hazreti Ali dersimizde ilimle ilgili vurgularını gündeme getiriyoruz. Ondan sonra son olarak bir şeyle bitirelim. Efendim şimdi birçok sözü var tabii. Birçok ele alınması gereken nokta var ama evet. Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi akıl, takva gibi kerem, güzel huy gibi eş dost, edep gibi miras, başarı, muvaffakiyet, başarı değil, muvaffakiyet gibi kılavuz, salih amellerde bulunmak gibi alışveriş, sevap gibi kar, şüpheli şeylerde durup çekinmek gibi sakınmak, haramdan kaçınmak gibi zahitlik. En büyük züht haramdan kaçınmaktır. Düşünmek gibi ilim, farzları yerine getirmek gibi ibadet, utanmak ve sabretmek gibi iman, haya ve sabır, tevazu gibi soysop, efendim ilim gibi yücelik, hilm gibi üstünlük ve istişare gibi dayanak, sağlamlık asla bulamazsınız diyor ve bugünkü programımızı adeta Hazreti Ali özetliyor. Efendim gönül ister ki fazla konuşalım, devam edelim ama bize ayrılan süre maalesef bu kadar. Bir alim bir eser programımızda Nehcül Belaga derslerimizin, sohbetlerimizin bu üçüncüsüydü. Huzurlarınızdan müsaade istiyoruz. Zaman bize neler getirir onu inşallah yaşarsak hep beraber göreceğiz. Gönüller ayakta efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.